billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 18. suresini, Mekke'de inmiş olan Kehf suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçen hafta bu surenin 22. ayetine kadar gelmiştik. Önce Yahya Hoca'dan bugün okuyacağımız ayetleri dinleyelim. Sonra o ayetlerin diğer ayetlerle bağlantılarına bakarız.
Evet, Kehf suresini 22. ayetten itibaren okumaya devam ediyoruz. Bugün 26. ayetin sonuna kadar gelmeyi planlıyoruz. İlgili ayetler mealen şöyle. Onlar üç kişiydiler, dördüncüsü köpekleriydi diyecekler. Onlar beş kişiydi, altıncısı köpekleriydi de derler. Bunu bilmeden atıp tutarak yaparlar. Yedi kişiydiler, sekizincisi köpekleridir diyenler de vardır. Sen de ki, onların sayısını en iyi Rabbim bilir. Pek az kişi dışında onları bilen de yoktur. Bu yüzden onlar hakkında açıkça belli olan şey dışında kimseyle tartışma ve onların hiçbirinden bir görüş isteme. Hiçbir şey için asla ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme, Allah'ın destek vermesi durumunda yapacağım dersen o başka. Unuttuğun zaman Rabbini hatırla ve de ki Rabbim beni belki yarından da yakın bir vakitte başarıya ulaştırır. Onlar mağaralarında 300 sene kaldılar, buna 9 sene daha ilave ettiler. Ya da alternatif bir meal olarak biraz sonra gerekçesine değineceğiz. Onlar mağaralarında 300 sene kaldılar diyenler de var. Buna 9 sene daha ilave edenler de. Ve 26. ayet, sen de ki ne kadar kaldıklarını da en iyi Allah bilir. Göklerin ve yerin gaybı, yani gizlisi saklısı Allah'a aittir. O ne güzel görür ve ne güzel dinler. Hiç kimsenin Allah'la arasına koyabileceği bir velisi, yakını da yoktur. Allah hüküm koyma konusunda kimseyi kendine ortak etmez.
Evet. Şimdi gerçekten tabii Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri son derece önemli ama Allah-u Teala burada bize örnek veriyor. Birçok açıdan bu örneği çok iyi anlayıp kavramak lazım. Yoksa boşuna bir surenin ismi yapmış değildir. Buradaki geçerli olan her şey son derece önemli. İşte bundan önceki derslerimizde gördük. Bir grup genç şey yapıyor. Yani Allah'a ortak koşmak istemedikleri için ülkelerinden kaçıp gitmek zorunda kalıp bir mağaraya sığınıyorlar. Onlarla beraber bir köpek de var. Şimdi gençler, yani bu ayetlere baktığımız zaman 300 seneden, yani 300 sene orada kaldıkları belli. Uyuyup uyanmışlar. Sadece gençler değil ki köpek de kalmış. Yani şimdi gerçekten çok ibret verici bir şey. Yani bu uyuyup uyanma meselesi, demek ki hayvanlarda bile, gerçi Allah-u Teala emrettikten sonra her şey olur. Cenab-ı Hakk'ın emrine muhalif herhangi bir şey söz konusu olmaz. Ama burada şu aklıma geldi. Mesela Allah-u Teala Bakara 259. ayette Yahudilerin Babil sürgününden dönmeleri için Kudüs tekrar yerleşime hazır hale gelsin diye Kudüs'e gönderilen Üzeyr Aleyhisselam ve beraberindeki tamamen erkeklerden oluşan kafile, işte gidiyor Üzeyr Aleyhisselam, bakıyor şeye, Kudüs'e, her şey bitmiş. اَنَّا يُحْيَ هَذِهِ اللّٰهُ بَعْدِ مَوْتِهَا. Buraya Allah ölümden sonra nasıl diriltecek diyor. Şaşırıp kalıyor. Yani bu şehir artık hayat bulmaz. Bitmiş bu şehir. Allah onu 100 sene öldürüyor ve diriltiyor. Fakat onun eşeği ölmüş, kemikleri de şey yapmış. Ama bunlar da köpekleri ölmemiş. Yani böyle bir fark var. Sadece dikkat çekmek için şey yapıyorum. Ama belki daha önce bir Yahya Hoca'dan bu olayı bize tekrar bir özetlemesini istersek daha iyi olur, belki diğer okuyacağımız ayetleri daha iyi anlamamız açısından.
Evet, Ashab-ı Kehf kıssası surenin 9. ayetinden itibaren bize anlatılmaya başlanıyordu. Orada Cenab-ı Hak bunların sayısına değinmeden birkaç genç delikanlıdan ibaret olduğunu, bir grup olduğunu bunların ve bunların içinde yaşadığı toplumda kendilerine dikte ettirilen inancı benimsemek istemediklerini ve bundan dolayı oradan kaçıp bir mağaraya sığınmak zorunda kaldıklarını haber veriyor. Ve diyor ki, yani Cenab-ı Hak, biz sana bu kıssayı bütün gerçekliğiyle anlatacağız. Size ne kadarı lazımsa o kadarı. Bugün birazcık onlarla ilgili ayrıntılar gelecek. Cenab-ı Hak ayrıntılara çok fazla takılmıyor. Verilmek istenen mesaja odaklanmamızı istiyor. Diyor ki onlar Rablerine inanıp güvenmiş birkaç gençti ve biz de onların hidayetlerini arttırdık. Yani onlar bir çaba içerisine girdiler. Biz de tuttuk onların ellerinden. Onlara gerekli yardımı sağladık. Onlar ne yapmak istemiyorlar? Toplumlarında Allah'tan başka ilah edinme hastalığı var. Bunlar diyorlar ki biz böyle bir şey asla kabul etmiyoruz. Zaten bunlar nasıl böyle bir şey yapıyorlar? İlah diye tutunduklarının ilah olduğuna dair bir delil bulmaları gerekmiyorlar mı? Gerekmiyor mu? Güçlü bir delil olması lazım. Hiç böyle delilsiz yere Allah'tan başka bir ilah kabul edilebilir mi? Olmaz böyle bir şey. Ve onlar diyorlar ki biz bunlardan ve bunların Allah dışında kul olduklarından ayrılacağız. Dolayısıyla ne yapalım? Şimdilik buradan çıkalım, bir mağaraya sığınalım. Ondan sonrası Allah kerim. Onlar oraya gidiyorlar ve Allah Teala orada onları bir derin bir uykuya daldırıyor. Onlar kendileri bunun farkında değil. Geçen hafta da ifade ettiğimiz gibi yani orada bir dinlenmeye çekilmişler. Bir uyku gelmiş. Uyandıklarında ne kadar bir süre geçtiğini aralarında tartışıyorlar 19. ayette. Ve diyorlar ki ne kadar kalmış olabiliriz? İçlerinden biri diyor ki ya bir gün kaldık herhalde. Diğer bir grubu diyor ki yok bir gün değil. Günün bir 2-3 saati kadar az bir şey kalmış olabiliriz. Ve bir grubu da diyor ki ya tam net bilemeyeceğiz ama en iyisini Allah bilir ne kadar kaldığımızı. Dolayısıyla içlerimizden birine para verelim, gümüş bir para, gitsin şehre bize en iyisinden, en güzelinden, en temizinden bir şeyler alsın, getirsin, yiyelim. En azından bugünü de bu şekilde geçirmiş olalım. Ve ellerindeki parayla şehre gidince, işte aradan kaç zaman geçmişse artık ki biraz sonra onunla ilgili ayette gelecek. Onlar hani bunların ellerindeki paradan bakarak anlıyorlar ki onlar bu devrin insanı değil. Acaba ellerinde bir hazine mi var, bir define mi buldular deyip bunları takip ediyorlar ve Ashab-ı Kehf'in kaldığı mağaraya ulaşıyorlar ve bunların durumundan haberdar oluyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki bu suretle yeniden dirilişin de gerçek olduğunu biz onlara göstermek istedik. Yani bu dünyada uzunca bir süre, yüzyıllarca uyuyup uyandırılmak nasıl bir gerçekse yarın öbür gün öldüğünüzde ahiret içinde uyanacaksınız. Zaten her gün 24 saatlik dilimler içerisinde sizler bunu yaşıyorsunuz diyor Allah. Her gece vefat ettiriyorum ben sizi. Sonra tekrar diriltiyorum. Normal eceliniz gelince bu ölüm ve dirilme şeklinde de olacak. Böylece 21. ayete kadar bu şekilde kısaca özetledik. 22. ayetten itibaren de farklı ayrıntılar geliyor ve kıssa yavaş yavaş sonlanıyor. Evet.
Şimdi burada Allah-u Teala Ashab-ı Kehf kıssasına geçerken şöyle bir ifade kullanıyor. Em hasibte enne ashabel kehfi vel rakim kanu min ayatina acaba. Sen kehif, yani o mağarada kalanları, o rakimde olanları, yani işte o dağ neyse artık, ya da isimleri yazılı değişik şekillerde anlamlar veriliyor. Sen oradaki gençleri bizim böyle şaşkınlık uyandıracak ayetlerimizden olduğunu mu zannediyorsun? Hayır, öyle değil. Yani bunun öyle şaşkınlık uyandıracak tarafı yok. Hepiniz aynı konumdasınız. Geçen hafta okuduğumuz ayetlerden gördüğümüz gibi hepimiz uyuduğumuz zaman ölmüş gibi oluyoruz. Ruhumuz bedenimizi terk ediyor. Uyandığımız zaman geliyor. Geçen sürenin farkında değiliz. İşte Ashab-ı Kehf'in geçen sürenin farkında olmaması gibi ya da ahirette yeniden dirilecek insanların da geçen bu kadar süreyi bir göz açıp kapama gibi görmeleri. Mesela biz de uykuda uyurken eğer bir takım işaretleri bilmesek, yani işte bak yatarken akşamdı şimdi güneş doğmuş dediğimiz zaman geçen süreyi hesap edebiliriz. Ama öyle bir işaret olmasa, yattığımız ve kalktığımız yer yatarken de kalkarken de aynı şeylerde olsa zannederiz ki daha yeni bir gözümüzü kapattık kalktık ama vücut dinlenmiş herhalde biraz uyumuşumdur dersiniz. O kadar başka bir şey diyemezsiniz. Ahirette de göz açıp kapayıncaya kadar. Yani ölümle yeniden dirilişin arası bu kadar. Yani siz bunu öyle o kadar şaşırtıcı bir şey yapmayın. Hepiniz bunu her gün yaşıyorsunuz ve yaşayacaksınız ahirette de. Şimdi asıl mesele şu. Yani bizim yani bu insanlar bu şekilde yapılmış. Allah-u Teala yeniden dirilişin bir delil yapmış bunları. Ama aslında biz aklımızı kullanırsak biz bunu her gün yaşadığımızı göreceğiz. Her yerde yaşadığımızı göreceğiz. Şimdi bu Kehf suresinin baş tarafından itibaren okur da kalan kısmıyla da irtibat kurarsak zannederim daha güzel olur. Yani konu daha iyi anlaşılmış olur. En başta Allah-u Teala diyor ki Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâb ve lem yec'al lehu ivacâ. Yani her şeyi mükemmel yapmak Allah'a mahsustur. Yani bir şeyi Allah yapmışsa mükemmeldir. Onun mükemmelliğine hiç kimse herhangi bir şey söyleyemez. Her şeyi mükemmel yapmak Allah'ın özgüdür. İşte her şeyi mükemmel yapan Allah'tır. Kuluna bu kitabı indiren. O zaman bu kitap da mükemmeldir. Bu kitapta en küçük bir eğrilik de oluşturmamıştır. Ya işte öyle de ol, böyle de ol, şu falan böyle sağa sola çekmenin bir anlamı yok. Ama tabii her şeyi saptırmak isteyenler, yoldan çıkmak isteyenler her şeyi saptırabilirler. O ayrı bir konu. Kayyimen diyor ondan sonra sapasağlam, dimdik, ayakta herhangi bir müdahale söz konusu olmaz. Çünkü bu kitabın korunmasını da Allah üstlendiği için bu kitaba en küçük ilave ve çıkarma yapılamaz. Hiç kimse burada yanlış bir şey, bir ilavede bulunamaz. Elbette herkes sağda solda çeşitli gevezelikler yapacaktır. Muhammed Aleyhisselam hayattayken de işte bunu sen yazdırdın, sana yazdırıldı. İşte yok, şunlar yaptı, bunlar yaptı diye çeşitli şeyler var. Bugün de olacak, bu tür şeyler engellenemez. O ayrı bir konu ama işin gerçeği bu. Peki neden Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a bu kitabı indirmiş? لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَد۪يدًا مِنْ لَدُنْهُ. Allah katından gelen çetin bir ani baskına karşı uyarman için. Ne demek ani baskın? Yani şimdi uyuyup uyanmak gibiyse sen farkına varmıyorsun ki. Ölmüşsün, bilmiyorsun öldüğünü. Bir de uyanıyorsun, Allah Allah. Yasin suresinde olduğu gibi men ba'atena min merkadine. Ne kadar tatlı bir uykuya geçmişti. Şimdi kim uyandırdı? İki dakika uyusaydım keşke. Belki aradan milyarlarca sene geçmiş, haberin yok. Eyvah! Neydi o şeyde? Heleke anni sultaniye şeyde ma ana anni maliye. Hele ki anne sultanı bir de bakacak ki hiçbir şey yok. Şimdi mesela şu ayetleri okuyayım. Ve yübeşşirel mu'minine ellezine ya'melune s-salihat. Bir de iyi işler yapan müminler. Sadece müminler demedi. Sen müminsin bir de iyi iş yapacaksın. Öyle ben inandım falan, tamam inandın. İman çok önemli bir husus ama inandığın gibi davranmaya başlayıp iyi işler de yapacaksın. Onlara da müjde etsin diye Muhammed Aleyhisselam Allah bu kitabı indirmiş. Bu herkes için evrensel bir mesajdır. Kişisel değil. Enne lehu mecran hasene. Onlar için güzel bir ücret vardır. Allah bunun karşılığını verecek. İşte az önce şey için ani bir baskın. Eyvah her şeyi kaybettik. Buldun mu ayeti?
Hakka suresi 69. surenin 25. ayetinden itibaren diyor ki amel defteri solundan verilen kişi şöyle diyecek. Keşke defterim bana verilmeseydi. hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Ah, keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Malım bir işe yaramadı. Yetkilerim de elimden gitti. 29. ayet. Heleke anni sultaniye. Sonra Allah diyecek ki, tutun, prangaya vurun onu. Sonra da yakıcı ateşe, cehenneme sokun onu. Diye öyle devam ediyor.
Yani artık hiç kimse yüzümüze bakmıyor. O kadar zengindik, o kadar itibarımız vardı, devletin başındaydık, şu falan. Birdenbire hepsi, her şey bitti. Bir de Allah-u Teala cezayı da kişinin yaptığının dengi olarak vermiş oluyor. Yani herkese yaptığının iki katı da verdiğinde yine Cenab-ı Hak şeyde bildiriyor mesela Araf suresinde. Kaçıncı ayeti? Ha, mesela 38. ayet. İstersen onu bir mealini okursan da. Araf 38-39.
Allah şöyle diyecek cehenneme girecek olanlara. Sizden önce şu ateşe girmiş olan insan ve cin topluluklarına katılın. Oraya giren her topluluk kendi kardeş topluluğunu dışlayacak. Nihayet hepsi orada birbirleriyle buluşunca sonra girenler öncekiler için şöyle diyecekler. Rabbimiz, işte bizi bunlar saptırdılar. Sen o ateşin azabını bunlar için bir kat daha arttır. Allah diyecek ki, hepinizinki birer kat artacak ama siz bunu bilmiyorsunuz. Evet.
Ondan sonra şimdi bak, Allah-u Teala'nın bir prensibi vardır. İyilik yapana 10 kat, 100 kat, 1000 kat verir, fazla verir. Onda bir şey yok. Ama kötülük yapana yaptığının denginden fazla bir ceza vermez. Yani şöyle anlayalım. Yani dünyada da öyledir, ahirette de öyledir. Mesela birisi bir cam kırdıysa önce o camın parasını verir, bir cam parası daha verir ki çünkü onu verdiği zaman şey yapmış olmuyor, sadece zarar gelmiş ama cezalandırılmış olmuyor. Ahirette de İşte şimdi Yahya Hoca okuduğu ayeti 38'di değil mi? Araf suresi. Evet. Onlar ya Rabbi bunların iki kat cezasını ver. İşte biz bunların yolundan gittik. Mesela bugün bakın hepiniz bunu yaşıyorsunuz. İnsanlara diyorsunuz ki yahu kardeşim bakın Allah'ın kitabında bu var. Allah böyle diyor. Tamam ama yani bu kadar bir kültür birikimimiz var, geçmişimiz var. Onları yok mu sayacağız? Yani mesela işte şefaat yok mu? Siz yok diyorsunuz. Biz demiyoruz ki Allah diyor. Yani o gün hiç kimseye herhangi bir şey yapamaz diyor. Mesela şeyde de Maide suresinin 109. ayetinde de diyor ki o gün Allah bütün nebilerine soracak. Nasıl bir karşılık buldunuz diye yaptığınız tebliğlere biz ya bilmiyoruz. La ilahe illallah bizim bu konuda bir bilgimiz olmaz diyorlar. İnne kente allâmul gûyup. Yani bütün her şeyin gizlisini, sakrısını sen bilirsin. Çünkü iman kalpte olan bir şey. Mesela şeyde Münafıkun suresinde görüyoruz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayran kaldığı diyor ki senin en büyük düşmanındır diyor. Tevbe suresinde görüyoruz. Diyor ki senin öyle münafıklar var ki burada sen onları tanımıyorsun. Bilmiyorsun. Peki ne diyecek ahirette? Kime şefaat edebilir ki? Bir de insanlar ölene kadar yoldan çıkma hakkına sahip. Dolayısıyla ahirette yani geldiği zaman herkes yaptığının dengi ceza ile cezalandırılacağı için hiç kimsenin herhangi bir itirazda bulunma şansı yok. Ve herkes bunu itiraf edecek. İstersen Müddessir suresinde şey var ya مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ diye şey cennetteki ve cehennemliklere soru soruyorlar. Şimdi cehennemdekiler bak nasıl şey. Allah-u Teala hiç kimseye hak ettiğinden fazla ceza vermez. Yahya Hoca onu buluncaya kadar ben şu şeyi okuyayım size. En'am suresinin 160. ayetinde Allah-u Teala diyor ki kim bir iyilikle gelirse onun 10 katı. Ahirette yani. Kim de bir kötülükle gelirse kötülükle gelenin mislinden daha fazla. Bir mislini verdim iki kata çıkıyor. İşte az önce okuduğumuz ayette olduğu gibi. Ondan daha fazla ceza görmez. Onlar haksızlığa da uğratılmazlar. Yani cehennemdeki hiç kimse diyemez ki ben Allah bana haksızlık yaptı, haşa. İşte onun da konuşma olarak şimdi Yahya Hoca'dan dinleyelim.
Müddessir suresi 74. sure, onun 42. ayetinde cennetlikler cehennemliklere soruyor. Diyor ki sizi sakara, yani bu cehenneme sürükleyen ne oldu? Onlar şöyle derler: biz kulluk görevlerini yapanlardan değildik. Çaresiz kalmış birini doyurmazdık. Boş işlere dalanlarla birlikte biz de dalar giderdik. Her şeyin karşılığını bulacağı gün hakkında da hep yalan söylerdik. Sonunda o kesin gerçek, yani ölüm bize geldi çattı.
Evet. Beni falan kurtaracak diyor. Yalan söylediğini biliyor. Yani kafirlerin olmazsa olmaz özelliği yalancılıktır. Adama ayeti gösteriyorsun. Yok. Ya ben baba, biz babalarımızdan ne bulduysak ona uyarız. Şimdi ahirette de tutuyorlar. Cenab-ı Hakk'a ne diyor? Ya Rabbi, bunlar bizi saptırdı. Bunlara iki kat ceza ver. E niye kafanı çalıştırmadın? Demek ki sen toplumda dışlanma şeyine katlanmıyorsun. Ya sen Allah için her şeye, Allah'a güven, gerisine karışma. Ne oluyor yani? Menfaatin için işte şöyle bir ekip olsun, işte şey yapmayalım, cemaatimizden ayrılmayalım, toplumda işte birbirimize faydamız oluyor. O zaman bu din senin emrinde mi yoksa Allah'ın emrinde mi? İşte burada diyor ki Allah-u Teala, Allah böyle indirmiş ki hem inanıp iyi iş yapanlara müjde verilsin, hem de yanlış yapanlara da böyle beklenmedik bir şekilde çetin bir azap. Çetin, niye çetin? Hiç itiraz edemiyor ki, işte Müddessir suresinde olduğu gibi. Tamam, ben yaptım diyor, hak ettim diyor. Hak ettim, bu benim şeyim, suçum diyor. Evet, şimdi bu şeyler Allah-u Teala'nın iyi ve ikramda, iyilik yapıp ikramda bulunduğu ya da işte ceza verdiği kişiler makisine fihi ebede, o şeyin içerisinde kendilerine verilen yaptıklarının karşılığı ile kesintisiz olarak orada kalacaklardır. Bir de şu uyarıda bulunsun diyor. Onun için Allah-u Teala bu kitabı indirmiş. Ve yundirellezine galu tekadallahu velada. Allah bir çocuk edindi diyenleri de uyarsın diye. Ve galu tekadallahu velada. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِيَابَائِهِمْ. Yani bu konuda ne kendilerinin bir bilgisi var Allah'ın çocuk edindiğine dair, ne de babalarının. Nereden biliyorsunuz? Herhangi bir yerden bilmiyorlar bunlar. كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْفَائِهِمْ. Ağızlardan çıkan söz büyük bir söz oldu yani. اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا كَذِبًا. Sadece yalan söylüyorlar. Söyledikleri yalan. Şimdi şeyler, yani burada şöyle bir şey var. Bir var ki, evet işin gerçeğini biliyor. Bir de var ki o da bilmiyor. Yani şöyle çocukluktan yetiştirilmiş, şartlandırılmış. Yani zannediyor ki işte tamam, Allah'ın oğlu vardır, İsa Allah'ın oğludur falan. Hiç de düşünememiş falan. Peki bunlarla ilgili de mesela bir ayet-i kerime var. İşte Maide suresinde var. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ سَلَاتَ وَمَا مِنْ اللّٰهِ اِلَّا هُمْ وَاحِدٍ. Evet. Buldun mu?
Evet.
Heh, bir oku da.
Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldular. Oysa tek ilah dışında hiçbir ilah yoktur. Eğer söyledikleri bu sözden vazgeçmezlerse içlerinden kafirlik edenlere kesinlikle acıklı bir azap çarpacak.
Şimdi Allah üçün üçüncüsü diyen çok da işlerinden kafirlik eden gerçekleri örtüp ya bu hoca yalan mı söylüyor, yanlış mı söylüyor, ben bu hocaya güveniyorum deyip de inananlar da var. Allah-u Teala onları değil, esas yoldan çıkaranları cezalandırıyor. Yani çünkü bilmiyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam babasının puta tapmış olmasından rahatsız, da taştan topraktan ne olur, ama zannediyor ki İşte şeyler, gezegenlerin, ayın, güneşin Allah tarafından verilmiş bir rolü vardır. Bir de bu işte bu benim Rabbim, benim Rabbim, benim Rabbim diyor. Sonradan bakıyor ki hiçbirisi olmaz. Gözlem yapıyor. Ama bunlar hepsi de gözlemler. Gereken gözlemi yapıp doğru bir sonuca ulaşmışsa onlar da aynı cezaya çarptırılırlar. Evet. Ondan sonra diyor ki Keburet kelimeten tahrucu min effahim min yegulune illa kezme. Sadece yalan söylüyorlar. Şimdi bu dünyada ne var? Ya siz doğruların peşine gitseniz de kardeşim. Hepiniz biliyorsunuz ki sizin yaratıcınız Allah. Siz bu dünyaya kanun kural koyamıyorsunuz da Allah'ın dinine nasıl kanun kural koyuyorsunuz? Ya sen Allah'a teslim olmak zorundasın. Allah ne diyorsa o. Sen imtihan için gelmişsin. Ama sen kendin Allah'ın yanında ikinci bir Allah öyle diyor ama böyle değil dedin. Bitti işte o kadar. O zaman sen Allah'ın yanında kendini ikinci ilah yapmış oluyorsun. Ya da Allah tamam Kur'an böyle ama bizim hoca böyle dedi. O zaman hoca ilah yapmış oluyorsun. Ya da benim mezhebim böyle. Sen mezhebini ilahlaştırmış olursun. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam da bu durumdan çok rahatsız oluyor. فَلَعَلَّكَ بَاخُوا نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ. Yani bu adamların arkasında neredeyse kendini helak edecek bir durumdasın. Niye? اِلَّمْ يُؤْمِنْ بِهَذَا الْحَد۪يثَ السَّفَرُ. Bu söze niye inanmıyorlar Allah'ın sözüne diye üzülerek kendini helak edecek durumda oluyorsun. Niye şey yapıyorsun? Biz öyle yani hepimiz de insan bakıyor Allah'ın ayeti ya bu anlaşılmayacak bir tarafı yok ki niye böyle davranıyor bu insanlar? Burası imtihan için. Sen istediğin kadar söyle kabul eder etmez tamamen ona kalmış. Senin hiç kimseyi İslam'a getirme imkanın yok ki. Ondan sonra şimdi şöyle söylüyor ondan sonra Allahü Teala inna ce'alna ma alel ardi zine. Yeryüzünde ne varsa hepsini bir süs yaptık. Şimdi bu Ashab-ı Kehf'in bulunduğu yer bir şeydi değil mi? Saraydı.
Evet, sarayda
yaşayan. Orada kral da şirke düşmeleri için şey yapmıştı.
Baskı
yapmıştı onlara. Bu gençler bakıyor İbrahim Aleyhisselam gibi ya ne oluyor bu adam? Onlar sarayı terk ediyorlar. Bak saray gibi bir her bütün imkanları olan yeri terk edip içinde belki olsa olsa en fazla biraz su olabilir. Yani ondan o da var mı yok mu bilmiyoruz ama en fazla su olur. Gidip şeyin içerisinde kalıyorlar. Mağaranın içerisine. Ve bunlar sıradan insanlar değil. Yani şeyde sarayda yetişmiş. Çok iyi yetiştirilmiş insanlar. İşte az önce Yahya Hoca okudu. Şeyler anlattı yani cebilerinde şey var. Gümüş para var ve şeye gönderirken diyorlar ki en iyi gıdalardan alın. Sakın. Çünkü para ihtiyaçları yok ki. Bilmiyorlar ki aradan 300 sene geçmiş. Daha da fazla geçmiş. Zannediyorlar ki şimdi uyuduk uyandık. Aman dikkat edin de bizim burada olduğumuzu kimse anlamasın. Yoksa bizi zorla kendi dinlerine çevirirler. İnançlarına devam ediyorlar. Asla şey yapmıyor. Şimdi diyor ki Allahü Teala yeryüzündeki bunların her şey süs. İşte burada bu gençleri oradan uzaklaştıranlar da çok iyi biliyorlar ki yaptıkları yanlış. Tamam ama kardeşim yani biz bu şeyi bırakalım mı? Yani devletin yönetimi başkasına mı bırakalım? Biz böyle dersek kimse bizi burada durmaz. İşte şöyle yapar, böyle yapar. Hep dünyayı tercih ederek insanlar ahireti ikinci sıraya alır ve imtihanı kaybederler. Peki niye ziynet yapmış Allah-u Teala yeryüzünü? İşte evler, daha güzel evim olsun, iyi olsun. Daha güzel arabam olsun, olsun. Daha iyi işim olsun, daha çok param gelsin, daha çok para. Şimdi zenginleri yakından bilenler çok iyi bilir. Onlar ne kadar çok zenginleşirse, kendi şeyleri, içleri o kadar çok fakirleşir. O para onları öyle bir esir alır ki, yemeğe bile kıymazlar. Yemeğe bile kıymazlar. Şeyden, Almanya'dan bir şey, iş yerinin işçilerden sorumlu olan kişisi gelmiş buraya. Diyor ki, yaşlılar ölüyor. Evlerinde o banyo yaptıkları o küvet mi deniyordu? Su dolduruluyor diye. Onun içerisi para dolu olarak çıkıyor. Yani parasını bankaya bile yatırmaya kıyamıyor. Yani işte böyle yani dolayısıyla insanların gözüne süslü gözüküyor. Tamam güzel ne olacak peki? Ondan sonra Allah-u Teala diyor ki biz kesinlikle yeryüzünde ne var ne yoksa onu böyle kupkuru dümdüz hale getireceğiz. E şimdi mesela burada şurada sizinle konuşurken Ashab-ı Kehif gibi böyle birden gözüme uyku geçmiş gibi düşünürüm. Aslında ölmüşümdür. Bilemem. Bir de uyanırım. Lan ders yapıyorduk. Yahya nerede? Hani ya? Aa, vakfın binası nerede? Buna ne olmuş? Süleymaniye Camii de yok. Aa, Boğaz yok. Vay, her taraf dümdüz olmuş. Marmara Denizi kalmamış. Ya burası ne biçim bir yer? Allah, birdenbire nasıl oldu? Bilmiyorsun ki belki milyarlarca yıl geçti aradan, haberin yoksun. Sen bir gözünü kapatıp açmış gibi hissediyorsun. O zaman bunların hiçbirisine aldanmamamız lazım. Ben çok akıllıyım, çok güçlüyüm, çok kaybolacak bunların hepsi. Ne yaparsan yap, yani bugün var yarın yok. İşte diyor ki bütün bunları insanları zorlu bir imtihandan geçirelim diye yapıyoruz. Sen şimdi malını harcarken o malı sana verenin rızasına göre mi harcıyorsun, kendi kafana göre mi harcıyorsun? Ya da sana verilen imkanları kullanırken Allah'ın emrettiği gibi mi davranıyorsun? Yoksa kendi kafana göre mi? Yani dine mi uyuyorsun yoksa dini kendine mi uyuyorsun, uyduruyorsun? Mesela şimdi gene Yahya Hoca'dan şey isteyelim. Araf suresinin 30. ayetini. Bakın yeryüzünde, yani şunu çok çok iyi bilelim. Kendini dindar saymayan bir tek insan yoktur. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan bir tek insan da yoktur. Ama Allah'ın dinini kendine uydurmaya çalışanlardır yoldan çıkanlar. Birilerine uyarak, evet bir oku istersen. Evet,
ayet şöyle ya. Allah insanlardan bir takımın doğru yolda olduğunu onaylar. Bir takımı da sapkın sayılmayı hak eder. Onlar şeytanları Allah'tan daha yakın konumda tutan, üstelik kendilerini doğru yolda sananlardır.
Şeytan kaç çeşitli?
İnsandan da cinden de.
İki çeşit şeytan var. İnsanlar yani bizi yoldan çıkaran, yanıltan, heveslerim illa da yani iblis olacak değil.
Şeytanlar dedi zaten.
Şeytanlar. Çoğul kullanıyor.
İnsandan, cinden.
İnsandan, cinden. Yani gelir senin önüne çok büyük bir menfaat koyar. İşte şunu yaparsan bak şu. Aa, öyle mi? Tamam. Bakarsın ki adam der ki tamam ben şu krediyi bir alayım, işimi yapayım sonra bir daha da almam der. Bir başladı mı gider. Kardeşim Allah'ın yarattığı bir dünyaya sen mi kural koyacaksın? İşte şeytanlar gelir karşı şey yapar. Ya faizsiz ekonomi mi olur? Amenna biz inanıyoruz ama işte şeytan doğru yolun üstünde oturur. Doğru yolla ilgili çok şeyler söyler. Sen onu doğru yolda zannedersin ama arada ufak tefek şeylerle seni yoldan çıkarır. Yani siz şimdi şuradan diyelim ki Ankara'ya gidiyorsunuz arabayla. Mesela E6'dan gidiyorsunuz. Herhangi bir yerden şöyle az bir yan yola gir diye seni ikna ederse, işte şurada şöyle şeyler var, o yola bir girersin. Ana yolu kaybedersin. İşte şeytanlar böyle yaparlar. Yani. Öyle güzel şeyler söylerler ki size ama bakın kaç çeşit dinden bahsetti Allah orada?
İki. Birileri hidayette, birileri dalalette.
Ya ikisi de dindar sayıyor Allah. Mesela Kafirun suresinde sonu neydi?
Lekum dinikum veliye din.
Sizin dininiz size, benim dinim bana. Onun için kendini dindar saymayan kimse yoktur. Burada defalarca anlattım yani bir televizyon programındayız. Reklam arasında o programı yöneten kişi dedi ki hocam ben dedi dinsiz birisiyim. Öyle Allah'a falan inanmam. Ama bu tür programları yönetmeyi çok seviyorum. Dedim bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen kesinlikle Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyorsun dedim. Şöyle bir durdu. Yani evet dedi. Mümkün değil. Her birisi başları sıkıştığı zaman Allah'a sığınırlar. İkinci şey de reklam arasında ona şunu dedim. Sen çok dindar bir kişisin değil mi dedim. Hiç düşünmeden evet dedi. Ha dedim bak şunu çok iyi bil. Dindar olmanın bir anlamı yok. Hangi dinin dindarısın? Esas olan o. Allah'ın dininin mi? Yoksa Allah'ın dinine bir takım şeyler karıştıranların dini mi? İşte bu yön Allah'ın dinine bir takım şeyler karıştırıyor. Her dersimizde burada şey yapıyoruz. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Tamam güzel. İşte burada da ne diyor? Yeryüzü dümdüz haline, dümdüz bir şey hale gelecek. Yok. Şimdi siz, mesela ben şimdi Yahya Hoca'ya sorayım. Kendisi Ashab-ı Keyif'teki kişilerden birisi olsa, 300 sene sonra geriye döndüğü zaman ne bekler ne bulur?
Evet, aynı uyandığı günkü gibi o saatteki şartları arar yani insan.
Ararsın, gidersin arkadaşların şu bu falan insan. Ne diyor zaten? Bak dikkat edin farkına varmasın. Ama gittikleri zaman bakıyorlar.
Her şey değişmiş.
Hiçbir şey yok. Burası bizim bildiğimiz yer değil. Allah Allah. Bu ne ya? İşte aynı şeyi hepimiz ahirette yaşayacağız. O Ashab-ı Kehif işte uyumuş. Bir an için uyanmış. İşte bakmış, aa bu kadar çok zaman mı geçti? Onun için Allah-u Teala diyor, sen bunu böyle şaşırtıcı bir şey mi zannediyorsun? Hepiniz yaşayacaksınız bunu. Yaşamayacak birisi yok ki. Ama siz eğer Allah'ın emirlerine uyar, dünyanızı Allah'ın emrine uygun yaşarsanız, zaten üzerinizde ne bir korku olur, ne de üzüntü. İşte Allah-u Teala, Adem Aleyhisselam'ı işte şey yaratacağını söylüyor meleklere. Bunu işte yaratar da ruhumdan üflersem, onun için saygı şey gösterin diyor, secde edin demek, alnınızı yere koyun değil, böyle saygılı önünde eğilin diyor. Tabi o ruhun Adem Aleyhisselam Allah'ın ürettiği bilgi, çünkü ruh Allah'ın bilgisi ya da o bilgiyi işletme sistemidir. Ama Allah'ın ona öğrettiği bilgi olduğu ortaya çıkıyor. Göklerin ve yerin bilgisini öğrettikten sonra şey yapıyor, meleklere diyor ki hadi şu göklerin yerin bilgisini anlatın bakalım. Her gün çıkıp iniyorsunuz. Mesela bizim de her gün geçtiğimiz yolda neler var hiç ne olduğunu bilmeyiz. Ayağımızın altında ne olduğundan haberimiz olmaz. Tabii ya Rabbi senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yok diyorlar. Adem'e diyor hadi sen anlat. Her şeyi öğrettikten sonra ya bu ne? Hepsi, bütün melekler kıskanıyor Adem Aleyhisselam. Allah-u Teala diyor ki bak ben sizi şimdi Allah'a boyun eğdiklerini söylüyorlar. Senin öğrettikten başka bir bilgimiz yok. Her şeyi bilen sensin diyorlar. Ondan sonra Adem o bilgiyi öğretince diyor ki ben size demedim mi göklerin bir yerin bilinmezlerini ben bilirim. Onun için öğrettim. Sizin aşağı vurduğunuzu biliyorum. Nedir? Saygı gösterdiniz. Ya Rabbi bizde bir bilgi yok. Ama gizlediğinizi de biliyorum. Adem'i kıskanıyorlar. Hepsi o melekler. Önde gelen melek. Onun için diyor ki Adem'e saygı gösterin dediği zaman iblis göstermiyor. Ama iblis doğru yolu gayet iyi biliyor. Adem Aleyhisselam da bilgiyle yetiştirilmiş en bilgili kişi. Belki şu anda onun bilgisini hayal etme ihtimalimiz yok. Göklerin ve yerin bilgisi var onda. Allah-u Teala uyarıyor diyor ki bak bu iblis senin düşmanındır. Ve meydana diyor ki ben doğru yolun üstünde oturacağım. Çünkü doğru yolu çok iyi biliyor. Mukarreb melek. Onları saptıracağım. Birazcık yanlış yola gösterirsin saptırır. Neyle saptırıyor? Allah'ın yasakladığı meyveden yedirtiyor ve diyor ki işte yok olmayacak saltanat. Nerede bu yok olmayacak saltanat? Bu dünyada değil mi? Ve efendim ve seni ölümsüz yani sürekli bu dünyada yaşatacak olan şey yapmayı, ağacı göstereyim mi? Tamam yaşa. Yaşasın. Bu dünya bir gün bitecek. Bu dünyanın bir gün bitecek. Mesela farz edin ki orada İblisin dediği doğru olsa, Adem Aleyhisselam bugüne kadar diyelim ki kral olarak yaşasaydı, efendim şey yapmasaydı, sürekli kral ve ömrü uzun. Tamam. Bir gün dünya bitmeyecek mi? Ne fark eder ki? İster milyarlarca sene önce ölmüş olsun, ister şeyde. Yani bizi kendi geçen hafta da sormuştum Yahya Hoca'ya. Yani hayatı kaç günlük düşünüyorsun diye ne cevap vermiştin?
Daha
özetlenebilir. Yani mesela bir de biraz düşünürsen ha falan ama o anda bir heyecanlanırsın. Ne biçim bir soru sordu dersin değil mi? Yani biz düşünürken çok kısa gelir aklımıza. Ne ki yani? Hani derler dün bir, bugün iki derler. Şimdi ahirette isterse tüm ömür boyu burada kalsın. Ahirette yine hesapta kalktığı zaman eyvah, az önce Yahya Hoca'nın okuduğu gibi vay be, saltanat gitmiş, mal mülk yok, hiçbir şey kalmamış. Ne fark eder ki? En fakir adamla sen aynısın. O zaman öyleyse burada Allah'ın emirlerine uyacağız. İşte Adem, İblis, Havva o bahçeden çıkarıldığı zaman Allah ne diyor? İhbitu minha. İnin buradan aşağı. فَإِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنْ نُهُدًا benden size bir hüda gelirse, yani bir rehber gelirse, daha Adem Aleyhisselam nebi olmuş. فَمَنْ تَبِيَا هُدَيَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ benim rehberim bu, yani üzerinde ne bir korku kalır, ne üzüntü. Şimdi mesela Ashab-ı Kehf'deki o gençlerin herhangi bir korku ve üzüntüsü var mı? Allah'a güvenen insan her zaman huzurlu ve mutlu olur. Allah ne diyorsa o diyeceksin. Ama dediğin zaman iş bozulur, şeytanın yoluna girmiş olursun. Allah ne diyorsa o. Peki ondan sonra ne diyor? وَمَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا değil mi?
وَمَلَّذ۪ينَ
كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِعَيَاتِنَا
ne diyor orada?
اُنْفِيَا خَالِبُوا ayetlerimizi görmezlikle dilenen ve onlar karşısında yalvarıp sarılanlar İşte onlar o ateşin yani cehennemin ahalisidir. Onlar orada ölümsüz olarak kalacaklar.
Aslında ahiret içinde dünyada da böyle oluyor. Onlar orada halis olarak kalacaklardır derken mesela Allah-u Teala yine Bakara suresinde şey yapıyor. Yok Ali İmran suresinde 86 ve devam ayetlerinde Allah'ın ayetlerini görüyor adamlar. Bakıyorlar Muhammed Aleyhisselam hak, bu Allah'ın kitabı. Kesin kanaate varıyor. Bunda hiç şüphe yok. Tamam, doğru. Bunu getiren de Allah'ın elçisi diyor ama tamam ama kardeşim bizim işimiz var, gücümüz var, itibarımız var. Ne yapalım yani şimdi? Bu defa hemen yolunu değiştiriyor. Tamam şu konular iyi ama ben her konuda oraya uymak zorunda değilim. İşte bazı şeyler lazım. Birazcık yumuşak olmak lazım falan gibi. Ondan sonra Allah-u Teala ne diyor? كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدِ اِمَانِهِمْ اِنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ bak inanmışlar sonra kafirlik etmişler, üstünmüşler. Böyle bir adamın yalan söylememesi mümkün mü? Onun için bütün kafirler yalancıdır. Meseleyi pekala anlarlar. Suçlu olduklarını çok iyi bilirler. Suçlu olduğunu bilen bir kişinin dünyası cehennem olur. Ama ben yanlış yapmadım, benim işim rahat diyen bir kişi isterse çamurun içinde olsun, dünyası cennet olur. Hiç önemli değil. Aç mı, aç olsun ne olacak? Veren Allah. Tamam. Dolayısıyla bu şeyler, işte bu ashab-ı keyif meselesi bizim açımızdan son derece önemli. Burada Allah-u Teala bize hayatın ne demek olduğunu anlatıyor. Yani işte onlar gelmiş. Tamam sen kaç sene yaşadın? Kaç sene yaşarsan yaşa kardeşim ya. Eğer herki öleceğini bilmeyen yok ama her an ölecekmişsin gibi davranabiliyor musun? Ben şu anda ölebilirim. Her saniye hayatım işte bu şey gibi, ashab-ı keyif gibi. Biz her gün ölüyoruz. O böyle şey yapıyoruz. Hatta bazen hiç unutmuyorum yani şu binanın hemen arkasında Süleymaniye Vakfı'nın bitişiğinde orada eski şifahane var. Mimar Sinan'ın yani Osmanlılar hastane kelimesini kullanmaz, şifahane kullanırlar. Psikolojik olarak hastaları şey yapmak için. Şifahane var. O şifahane daha önce Tuğba Kız Kur'an kursuydu. Bir Ramazan günü orada ders veriyorum onlara. Ayakta ders verirken ayakta uyumuşum, rüya gördüm. Ama talebelerin hiçbirisi fark edemedi. Çünkü o kadar yorgun oluyoruz ki Ramazan'da vaaz ediyorsunuz, şey, iftarlara davet ediliyorsunuz, millet meşgul ediyor. Müftülüğe gidiyorsunuz, müftülükte yüzlerce soru soruluyor, yorgunluk. Ayakta yürürken uyumuşum ve rüya görmüşüm. Bir uyandım, baktım şey, hiçbir öğrenci fark edememiş. İyi Allah'a şükür. Peki o anda ayaktayken ölmüş de olabilirdim değil mi? İşte Ashab-ı Kehf'in anlatıldığı gibi. Uyanacağım. Ha, bu talebeler nereye gitti? Allah Allah. Bu bina nasıl? Hiç o binadan da haber yok. İşte Ashab-ı Kehf'ten bu ibreti alma mecburiyetindeyiz. Kendimizi, yani onu her zaman düşünerek, bakın o genç olmalarına rağmen, efendim işte bunun şu su var, bu su var, belki içlerinde işte gelecekte bunlar buranın kralı olurlar falan. Ne olsun, ne olacak? Kral olsa ne olacak? Bir gün ölmeyecek misin? Ne fark eder ki? Şimdi şeyde birisi bana yıllar önce bir şey anlatmıştı da hoşuma gitmiş. Belki eksik şey yapabilirim. Diyor ki birisi işte şeyde okuyormuş ve üniversitede. Ne olmak için okuyacağım? Şey, işte ben sosyal bilimlerde okuyorum. Kaymakam olacağım. Güzel. İyi. Ondan sonra sonra vali olurum inşallah. Tamam, çok güzel. Ondan sonra belki İçişleri Bakanı olurum. Tamam, çok güzel. Ondan sonra zannetmiyorum ama farz et ki başbakan olurum. Tamam. Ondan sonra hiç. Demiş ya, ben şimdiden hiçim. Bak bu kadar uğraşıyorsun. Ancak benim seviyeme uğraşacaksın. Yani hepimiz bu dünyada hiç bu dünyadan bir şey alıp gidemeyiz yanımıza. Alıp gideceğimiz tek şey Allah'ın rızasına uygun davranışlardır. Yani buna göre hazırlıklı olmak zorundayız. Şey var mı sen söyleyeceğin?
O ayetleri hani
kardeşim. Tamam.
Onları okuyalım beraber. Tamam, bu yani
sen orada bir takım söyleyeceğin şeyler vardı ya.
Evet, 22. ayette şimdi Ashab-ı Kehf'in kaç kişi olduğuna dair bir ihtilaftan bahsediyor. Diyor ki Cenab-ı Hak, hani birileri çıkacak diyecekler ki onlar 3 kişiydiler. Dördüncüsü köpekleriydi. Bir grup diyecek ki hayır öyle değil. 5 kişiydiler. Altıncısı köpekleri. Cenab-ı Hak diyor ki buna racmen bil gayb. Gaybı taşlamak, hani lafzi tercüme olarak. Yani bilgisiz, delilsiz atıyorlar, tutuyorlar bunlar. Neye göre 3, neye göre 5? Böyle bir şey yok. Bir grubu da var diyor Allah. Diyecekler ki onlar 7 kişidir, 8.'si köpekleridir. Sonra sen dedi ki diyor, bunların sayılarını en iyi Allah bilir. Ve Allah hangisi olduğunu net olarak söylemiyor bize. Ama 3 ve 5 iddialarını kesinlikle reddediyor. 7 kişiler 8.'si köpekleridir bir şey demiyor Allah. Ama diyor ki de ki en iyi Allah bilir. O yüzden deniyor ki yani 7 kişi olma ihtimalleri oldukça kuvvetli. Ama yine de Allah sayı vermediğine göre net zaten bunlarla uğraşmıyor Allah. Yani kaç kişiydiler, nerede yaşadılar, isimleri nelerdi. Ben diyor bunlarla ilgilenmiyorum. Mesaja odaklanın. Size vermek istediğim bu değil. Bunların mücadelesi önemli. Niye oraya sığındıkları önemli. Kazandıkları önemli bu adamların. Veya bu idealleri uğruna neleri feda edebildikleri önemli. Siz buralara odaklanın. Ne yapacaksın sen 3 kişi miydi, 5 kişi miydi, köpek var mıydı, yok muydu? Allah diyor böyle şeylerle ilgilenme. Ve onlarla diyor sadece bu açık gerçek konusunda bunları bil, başka konuyu tartışma onlarla. Yani sana bu anlattıklarımı bil. فَلَا تُمَارِ ف۪يهِمْ اِلَّا مِرَاً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتَ ف۪يهِمْ مِنْ مَحَدًا. Hiç kimseye de bu konuda girip görüş falan sormana gerek yok diyor Allah. Sana ben zaten yeteri kadar bilgiyi onlarla ilgili anlatıyorum. Dolayısıyla siz bu anlatılanlara odaklanın. Kaç kişi olduklarına, nerede yaşadıklarına, isimlerinin ne olduğuna. Biz de biliyorsunuz bunların isimlerinin işte 7 tane yazılır, köpeklerinin ismi falan. bir şeylere falan asılır. İşte iş yerlerine, evlere falan görmüşsünüzdür. İşte Dakyanuslar, şunlar bunlar falan, Kıtmirler falan. Yani ne oluyor yani? Yazsan ne oluyor onu? Doğru veya yanlış olsa ne oluyor? Sen onların mücadelesini Allah sana burada anlatıyor. Onlar gibi olabiliyor musun? Onlar gibi dik durabiliyor musun? Davanda sebat edebiliyor musun? İcabında toplumdan kendini uzaklaştırıp kendine yeni bir hayat kurabiliyor musun? Ona bak sen. İsimlerini kağıda yazınca o kağıdın sana bir faydası olmayacak ki. Ama insanlar her zaman hani klasiktir. Şöyle yaptığın zaman buraya bakmayı tercih ediyorlar. Bunun gösterdiği yere değil. Allah hayır diyor. İşaret ettiğim yere bak. Böyle yapıyorsun. Dur bakayım parmağın ucunda ne var? Ya abi ben nereyi gösteriyorum? Sen ne anlıyorsun? Sonra diyor ki Cenab-ı Hak yine kıssayla alakalı olarak hiçbir şey için ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Allah eğer bana gerekli desteği verirse yapacağım demen lazım. Şimdi bakın burada da Ashab-ı Kehf yarını belki kendilerince ne kadar planlamışlardı. Demişlerdi ki ya şu mağaraya bir sığınalım. Yarın şunu yaparız. Ama aradan yıllar geçti. Biz de yarına dair kesin böyle olacak, bunu yapacağım, şuraya gideceğim falan. Bir saniye. Yarını Allah planlayabilir. Sen Allah izin verirse, Allah eğer öyle müsaade ederse, Allah bana gerekli imkanı desteği verirse böyle yapacağım diyebilirsin. Ama Cenab-ı Hakk'ı devre dışı bırakıp ben tamam ya yarın bu işi oldu bil. Ben de yapacağım. Allah izin verirse. Vermezse hocam biraz önce ifade etti. Bir saniyelik işimiz var. Kapadın gözünü geçmiş olsun. Belki bir daha ahirette uyanacaksın. Bak oluyor işte yaşandığı için Allah diyor ki bak hiçbir şey için yarın yapacağım deme. Allah eğer izin verirse öyle diyebilirsin. Ha unuttun. Vezkur rabbeke izâ nesîd. Olabilir insansın. Bir an unuttun, gafil bulundun, net konuştun yarına dair. Hatırladığın zaman hemen Allah aklına gelsin ve de ki asa en yehdiyeni rabbi li akrabe min hâzâ raşedâ. Ya belki Allah yarından bile çabuk bu işi başarmayı nasip edebilir bana. Niye illa yarın? Belki bugün de olabilir. Dolayısıyla Allah'tan her şey yani Allah'la birlikte düşünmemiz lazım. Allahsız bir hayat tasavvuru Müslüman için söz konusu değil. Sonra 25. ayete geldiğinde bir ibare var. Orada diyor ki, şimdi ben bizim mealden de okuyayım. Şöyle, onlar mağaralarında 300 sene kaldılar. Buna 9 sene daha ilave ettiler. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِن۪ينَ وَزْدَادُوا 9 300 sene kaldılar. 9 sene daha ilave ettiler. Ne demek oluyor bu şimdi? Bu bizim mealimiz. Tamam problem yok. Bizim mealimiz onlar mağaralarında 300 sene kaldılar. Buna 9 sene daha ilave ettiler. Şimdi genelde 300 artı 9 deniyor. Yani niye iki farklı ibare kullanmış Allah? Direkt 309 sene dememiş. Yorum yapılıyor. Diyorlar ki işte 300'ü bunun şemsi takvim, güneş takvimine göre 309'u o 9 da kameri takvime göre söylenmiş falan diye bir söyleniyor. Ama bir de şu var. Şimdi onun hemen sonrasında Allah kul sen dedi ki Allahu a'lemu bima labithu. Allah ne kadar kaldıklarını en iyi bilir. Dediğine göre kul sen dedi ki bir üstteki ayetin onların iddialarının biri olduğunu çağrıştırıyor bize. Yani onlar 22. ayette 3 kişiydiler, 4.'sü köpekleriydi. 5 kişiydi, 6.'sı köpekleri, 7 kişiydi falan dediler ya. Onların iddiaları 300 sene kaldılar diyen var. Vezdadu tis'a. Kimileri de buna 9 yıl daha ilave etti. Yani dediler ki hayır 300 değil, 309 yıl kaldılar diyorlar. İddialar devam ediyor. Biri 300 yıl, biri 309 yıl. Diyor ki Allah bilir ne kadar kaldıklarını. Bu konulara şey yapmayın, takılmayın. Lehu gaybus semavati vel ard. Çünkü göklerin, yerin gaybı, gizlisi, saklısı Allah'a mahsus. Onu en iyi Allah bilir. İki ihtimalden söz ettik. Ya 25. ayet Cenab-ı Hak kendisi demiş oluyor ki onlar 309 yıl kaldılar. Ya da o iddialar, yani onlar hakkında konuşanların iddiaları, Allah diyor ki hayır, en iyisini Allah bilir deyip söylemiyor gerçeği. İki ihtimali de düşünüyoruz. Çünkü buradaki kul 25. ayetin başındaki bir kalu, yani dediler ki, onların durumunu tartışanlar dediler ki şeklinde. Nitekim tefsirlerde Abdullah İbni Mesud'un Musaf'ında böyle bir ibare olduğunu da söylüyorlar. Kenarına not düşmüş. Parantez içerisinde tabiri caizse. Kalu, onlar dediler ki 300 sene kaldılar. Kimileri hayır 309 sene diye bir 9 sene daha ilave ederek anlattılar diyor. Sendeki Allah bilir ne kadar kaldığını. Tıpkı sayısını Allah'ın net olarak söylemediği gibi onların. Kaç yıl kaldığını da net olarak söylememiş olabilir. Yani diyor ki siz takılmayın böyle sayılara. Önemli olan kaç kişi, nerede kaldılar, kaç yıl uyudular değil. Bunlar nasıl bir hayat yaşadılar? Ne mücadele verdiler? Ve biz buradan ne gibi sonuç çıkarıyoruz? İşte bak, uyudular, uyandılar. Tıpkı ahirette burada uyuyup orada uyanacağımız gibi. Allah başka bir şey anlatmaya çalışıyor. Sen kişilere takılıyorsun. Allah yeniden diriliş diyor. Sen kaç sene uyudu diyorsun. 500 sene uyuyup uyansa ne olur? 100 sene uyuyup uyansa ne olur? Şimdi Üzeyr Aleyhisselam kıssasında net. Gâle belle bisne mi'ete amin dedi Allah. Sen 100 sene kaldın. Net söyledi. Ama burada bir kul, sen de ki dediğine göre sanki 25. ayetteki ibare o başkalarına ait bir iddia. Allah diyor ki hayır, Allah bilir ne kadar kaldıklarını. Dolayısıyla net bir şekilde evet 300 yıl veya 309 yıl kaldılar dememiş olabilir. Sonra ayet nasıl bitiyor? Allah o ne güzel görür, ne güzel dinler ve hiç kimsenin Allah'la arasına koyabileceği bir velisi, bir yakını yoktur diyor. İşte bak, kıssanın özeti bu. Bunların yaşadığı toplumda insanlar Allah'la aralarına başka varlıkları koymuşlar. Peki bu ta yüzyıllar öncesinde yaşanan bu kıssada mı kaldı? Bugün bunu yapan yok mu aynısını? Var. İşte bakın, o gün o gençler bu inancı kabul etmemişler. Bunu kabul etmemek için onlardan uzaklaşıp bir mağaraya sığınmışlar. Yani ideallerinden vazgeçmemiş adamlar. Gencecik çocuklar doğru bildikleri neyse onda sebat etmişler. Yanlışa sapmamışlar. Sen işin burasına odaklan. Ve la yüşriku fi hukmihi ahada. Ve ayet şöyle bitiyor. Allah hüküm koymak konusunda hiç kimseyi kendisine ortak kabul etmez diyor. Hüküm Allah'ındır. Din Allah'ın dini. Dolayısıyla dinde hükmü Allah koyar. Bu kadar. Onun haricinde pişmiş haşa su katılmaz. Allah Maide suresinin 3. ayete ne diyordu? El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün size dininizi mükemmel hale getirdim. Ve etmemtu aleykum nimeti. Ve size olan nimetimi tamamladım. Ve razıytu lekumul İslam'a dine. Bu İslam'ı, yani Fatiha'dan Nas'a kadar anlatılan bu kitaptaki İslam'ı size din olarak, bu İslam'dan razıyım ben. Ne demek? Bu iş bitti. Bu dine daha sen nokta ilave edemezsin. Bir noktasını daha çıkaramazsın. Bizim odaklanmamız gereken esas husus bu. Onun haricindekiler teferruat. Biz teferruatla uğraşmayacağız. Çünkü Allah nasıl başladı kıssaya? Dedi ki nahnu nakussu aleyke nebehum bilhak. Bakın, gerçekleri içerir bir şekilde en güzel surette size kıssayı ben anlatıyorum. Anlattığı kıssada isim verdi mi Allah? Vermedi. Hangi yılda geçtiğini anlattı mı? Kimlerle mücadele ettiğini, bunların isim, karşı tarafın isimlerini verdi mi? Yok. Nerede yaşadıklarını anlattı mı? Yok. Dolayısıyla yani böyle teferruatlar Cenab-ı Hak önemsemiyor bunlar. Ama Allah'ın anlattığı ne bize? Bunların mücadelesi, idealleri, sabırları, değil mi? Sebatları, yeniden dirilişin mutlaka olacağı, bu tip şeyler. Biz ana mesaja odaklanalım. Netice itibariyle.
O zaten ana mesajı birkaç kere verdi. Yahya Hoca da yine bir şu ayette bu işi bitirelim. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur. Tekrar ediyoruz. Araf suresinin 30. ayetinde de insanları din açısından Allah ikiye ayırdı. Bir grup var ki Allah onları doğru yolda kabul eder. Allah'la arasına herhangi bir şey koymaz. Yani Allah'ın kitabı, bütün hükümleri Allah'ın kitabı belirler. Ama bugün mesela ben Müslümanım diyenler sadece Kur'an değil, işte Kur'an, sünnet, icma, kıyas diye bir sürü Kur'an'ın yanına ilaveler yapmışlardır. Mezhepler Allah'ın dinini yerine geçiyor. Birçok konularda bakıyorsunuz ki Kur'an'a %100 ters. İşte insanlar iki gruba ayrılıyor. Herkes de kendini dindar sayıyor. Birisi Allah'la arasına birilerini koyuyor. Allah'la ilişkilerini koparıyor. Bazıları bunun farkında değil, bazıları farkında. Allah ona göre onları cezalandırır. Bazıları da yok kardeşim. Allah ne diyorsa o. Ben başkasına şey yapmam. Şimdi bir soru sormuş mesela dün, çok hoşuma gitti şeyden, Hollanda'dan bir hanım bir soru sormuş. Diyor ki ama diyor bununla bir ayetten cevabını isterim diyor. Ne kadar güzel, çok hoşuma gitti ve cevabını da söyledim kendisine. Ve o da son derece tatmin oldu. Dolayısıyla bizim, yani Allah-u Teala sürekli tekrarlıyoruz, Mümtehine suresinin son ayetinde Muhammed Aleyhisselam'ın bile sorgulanmasını bize emrediyor. İşte şeyde de Ahzab suresinin 37. ayetinde de bunun bir örneğini veriyor. O zaman biz Allah ile aramıza herhangi bir şey koymadan doğrudan Allah ne diyorsa o diyorsak doğru yoldayız. Tamam ama işte falan efendi, filan şeyh, filan alim, filanca şu bu, Muhammed Aleyhisselam'ı sorguluyorsan o alimleri de sorgulayacaksın. Lütfen hangi delil getiriyorsan bana söyle diyeceksin ki doğru yolda olasın. İşte bu Ashab-ı Kehf'in gençleri gibi de her türlü zorluğa katlamayı göz önüne alırsan Allah-u Teala seni dünyanın en mutlu, ahiretinde en mutlu insanı eder. Allah cümlemizi onlardan eylesin. Allah hepimizi rızasından ayırmasın.